Ayrım 35, Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan, sayfa 454. Sonya ilerledi ve Diggley Plaza'ya giden 3 bölmeli üst geçide yaklaştı. Yolun tam daraldığı yerde Sonya yan yana ilerlemekte olan birkaç kamyonun önüne geçti. "Onu göremiyorum," diye bağırdı Leblanc. "Bu işe yaramayacak," diye haykırdı Travis. "Kamyonları geçemiyorum, onu kaybedeceğiz, sıkı tutun."
"Ne yapı?"
Leblanc kamyonları geçmek için aralarındaki boşluğa doğru sürdü. Affetmeyen yarış arabası süspansiyonu yüzünden Travis'in başı tavana çarparken elinin vites küçülttüğünü hissetti. Kamyonları geçmişlerdi ama üç bölmeli üst geçide çok yakındılar. Bir şerit seçmek durumundaydılar. "Çok geç, kahretsin." Dumanlar çıktı ve ateş. Önlerindeki siyah Mustang 3 bölmeli üst geçidin beton duvarına çarparken sessizce seyrettiler. Kalın ve siyah duman Stingray'in içine dolmaya başladı. Boğucu dumanlar yüzünden önlerini göremez oldular. Leblanc direksiyon hakimiyetini kaybetti. Travis Stingray'e yerden bir şeyin sertçe vurduğunu, arabanın yan yatarak kalktığını ve havada takla attığını hissetti. Travis göremiyordu. Leblanc sessizdi, çok sessiz. Çimenlerin üstünde gibiydiler. Çimenlerin üstünde takla atıyorlardı ve bir şey göremiyordu. Tak! Travis'in kafası pencerenin çerçevesine vurdu ve araba, beyaz duvar ve çalıların yanındaki toprak alana gelince sarsıldı. Her şey bulanıklaştı. Travis benzin kokusu alıyordu. "Dışarı çıkmak zorundayız." Pencereyi çekip açtı ama dışarı kaçarken bileğinde hissettiği acı ona hala da Leblanc'da birbirlerine kelepçeli olduklarını hatırlattı. "Leblanc!" Hiçbir ses yoktu. Leblanc nefes bile almıyor gibiydi. Yerde yuvarlandılar, kapkara ve yara bere içindeydiler. Travis şiddetle öksürüyordu. Leblanc ise hareketsizdi.
"Bunlar onlar! Tanrım, oradan hiç kimse sağ çıkamaz," dedi Green.
Sonya'nın siyah Mustang'inden çıkan alevlere bakarken,
"Şurası," diye emretti.
Dealey, Plaza'nın ortasındaki kırmızı Stingray'i işaret ederek,
"Phoenix, pozisyon al, kırmızı araba, hedefimiz o," diye fısıldadı koluna.
Siyah Suburban orada yaralı bir hayvan gibi yatan Stingray'in önündeki çimenliğe doğru geldi. Polis henüz orada değildi.
"Slater, benimle gel," diye emretti Green, Suburban'ın içinden çıkarken silahını kılıfından çıkararak. "Bölgeden uzaklaşın," diye bağırdı Green, küçük bir grup izleyiciye.
İnsanlar silahını ve armasını gördüler ve uzaklaştılar. Green ve Slater silahları çekili halde hurdaya yaklaştılar. Green, siren seslerinin yaklaştığını duydu, önemli değildi. Phoenix bu yüzden buradaydı.
"Travis, Leblanc," diye bağırdı Green, peşinde Slater'la.
"Evet," diye hırıldadı Travis.
Ses üst geçidin bir duvarının arkasından geliyordu. Green ve Slater sesin geldiği yöne döndü. Travis bir duvarın dibine çömelmişti ve hala kendisine kelepçeli ve hareketsiz Leblanc'ı bu duvarın arkasına gizlemişti. Travis Leblanc'ın silahını Green'e doğrultmuştu. Slater nişan aldı ama Green durmasını işaret etti.
"Silahlarınızı indirin, yoksa dosyayı asla alamazsınız," diye blöf yaptı Travis. Silah tutan eli titriyordu.
"Tamam," dedi Green ve Slater'ın da aynı şeyi yapmasını işaret etti. Silahlarını bıraktılar ve ellerini havaya kaldırdılar. Ama Green daha yakına gitmeye başladı. Travis'e gülümsedi.
"Dosya güvende mi, Travis?"
Yukarıda yerel bir haber helikopteri vardı. İzleyenler geri çekilmiş, aval aval bakıyorlardı. Siren sesleri yaklaşıyordu.
"Yeteri kadar yaklaştın," dedi Travis gerginliğini gizlemeye çalışarak.
"Ateşe hazır," dedi Phoenix Green'in kulaklığından.
Green Travis'i oyalamaya devam etti.
"Onda ne olduğunu sanıyorsun ki, ha?"
Travis sessiz kaldı, seçeneği kalmamıştı. Green uygun zamanı kolluyor gibiydi.
"Niçin?"
Green devam etti, sorgulayarak.
"İnsanların o dosyayı görmek istediğini mi sanıyorsun? Şurada bizi seyreden insanlara bak, şu zavallı basit insanlara bir bak. Kahretsin Travis, yaşamak için canlarını dişlerine takıyorlar. Bütün istedikleri istikrar."
"Peki ya gerçek, seçenek özgürlüğü? İnsanlar kendi kararlarını kendileri vermeli," diye bağırdı Travis.
Green'in empoze etmeye çalıştığı adaletsizliğe öfke kusarak.
Gerçek mi? Özgürlük mü? Senin gibi insanlar özgürlükten bahsedip dururlar ve benim gibi insanların size bu özgürlüğü veriş şekillerini sorgularlar. Özgürlüğün bir bedeli var.
Özgürlük senin ya da hükümetin verebileceği bir şey değil. Bu doğuştan bir hak.
Öyle mi? Sen de benim gibi biliyorsun ki onlar bir avuç geri zekalı dedi kenarda bekleyen kalabalığı işaret ederek. Seçenek özgürlüğü gibi karmaşık bir şey onlara teslim edilemez. Tanrım, onlar oy verebildikleri için bile şanslılar. Bu bile beni korkutmaya yetiyor.
Green daha da yaklaştı.
Belki öyle, belki de değil dedi Travis. Ama sen haklıysan ve gerçekten geri zekalıysalar bile korunmaya ihtiyaçları var. Kullanılmaya ve öldürülmeye.
Travis, insanların elinde tuttuğun şeyi görmek istemeyeceklerini biliyorsun. Yukarı bak Travis, beni televizyonda mı vuracaksın? Bunu yaparsan ilk sayfa haber bu olur. Elindeki aptal dosya değil, vurmak. İnsanların gerçekten görmek istediği bu.
Mevzide ve atışa hazırım diye ses geldi Green'in kulaklığından.
Green Travis'in cevabını kaçırdı. Önemsiz olduğundan değil, konuşma bitmişti. Sadece zaman kazanmaya çalışıyordu. Tam o anda Green'in kiralık katili yüksek güçlü tüfeği Travis'e doğrultulmuş şekilde bekliyordu. Green'in koluna söyleyeceği tek bir kelimeyle Travis'in kafası Dealey Plaza'yı kırmızıya boyayacaktı. Oyun bitti. Travis Green'in tek elini ağzına doğru indirdiğini gördü.
Ne yapıyor?
Dur, kıpırdama.
Green durmadı.
Ateş dedi Green koluna ve kaçınılmaz olanın gerçekleşmesini bekledi.
Green'in ağzı kulaklarına varıyordu ama hiçbir şey olmadı.
Green aynı şeyi tekrar, bu sefer daha yüksek sesle söyledi.
Bu açıdan Travis yine de söyleneni duyamıyordu.
Ateş, ateş et lanet olası.
Hiçbir şey olmadı.
Neler ol?
Travis arkasından bir ses duydu. FBI kıpırdama, silahını bırak ve ellerini havaya kaldır.
Travis donup kaldı. Her şey bitmişti. FBI'da mı bu işin içinde? Silahı bırakıp döndü ve kelepçeli elini mümkün olduğunca havaya kaldırmaya çalıştı. Orada tam önünde silahını Travis'e doğrultmuş yapılı siyah takım elbiseli ve kumral saçlı, burnunun üstünde güneş gözlükleri olan bir adam duruyordu.
Green etrafına baktı ve rahatladı, rozetini gösterdi. Green, gizli servis. FBI mı?
''Evet efendim, özel ajan Reese'' dedi gözlerini Travis'ten ayırmadan rozetini göstererek.
Reese Travis'e doğru yürüdü ve silahı tekmeleyerek uzaklaştırdı.
Green bir sonraki adımı atarak konuşmayı devam etti. ''Reese, ne kadar rahatladığımı bile...''
Travis'in silahı alındıktan sonra Reese tabancasını Green'e çevirdi.
''Ne yaptığını zannediyorsun Reese?''
''Dwight Green, tutuklusun.''
Sonra Green'in arkasında siyah savaş kıyafetleri içinde bir adam belirdi ve ellerini tutup arkasından kelepçeledi.
''Burada kal'' dedi Reese Travis'e.
''Hiçbir yere gitmiyorum'' diye mırıldandı Travis yerde yatan LeBlanc'a bakarak.
Sirenler yaklaştı. Dealey Plaza polis araçları ve ambulanslarla doldu. Travis, Reese'in Green'le birlikte çimlerin üzerine yeni iniş yapmış helikoptere doğru yürüdüğünü gördü. Helikopterin arka tarafında siyah savaş kıyafetleri içindeki bir adama kelepçelenmiş, uzun boylu, zayıf bir adam vardı.
98. Bölüm. ''Gidebilecek kadar iyi durumdasınız'' dedi yardımcı hekim Travis'in yaralarını sardıktan sonra. Ama Travis en büyük yaranın asla iyileşmeyeceğini biliyordu. Son 3 gündür yaşadığı saldırı, tecavüze uğramış gibi hissediyordu, suistimal edilmiş.
''Teşekkürler'' dedi Travis, yağ ve kan lekeli gömleğine bakarak. Başını eğip yere baktı, ağlamaya başlamıştı. Bu rahatlama, sevinç, yorgunluk ve üzüntü karışımı kaldıramayacağı kadar fazlaydı.
Travis gözyaşlarını sildi ve 3 bölmeli üst geçidin altındaki yanmış enkaza baktı. İtfaiyeciler yangını söndürmüştü ve hem Sonya'nın hem de Apollo'nun ortadan kaybolduğunu fark etti.
LeBlanc'ın Stingray'i çekilmişti ve LeBlanc Parkland Memorial Hastanesi'ne götürülmüştü.
Travis hala hayattaydı ama başında bekleyen FBI görevlisinden anlaşılabileceği gibi gitmekte serbest değildi. Travis Reese'in önünde durdu, polis aracından kendisine doğru yürüdüğünü gördü. "Doktor Travis, nasılsınız?" diye seslendi Reese yaklaşırken. Daha iyi günlerimde olmuştu. Travis hala daha Reese'in nereden ve neden geldiğini bilmiyordu ama Apollo ile ilgili hiçbir şeyden bahsetmeyecekti. Travis kimseye güvenmemesi gerektiğini öğrenmişti.
"Sizden birkaç soru cevaplamanızı isteyeceğim," dedi Reese.
"Ben de birkaç soru sormak isterim," diye karşılık verdi Travis.
"Ne gibi?"
"Green, neden tutuklandı? Burada neler oluyor?"
"Bu gizli bilgi ve gerçekten bunu söylemek zorunda..."
"Ben de cevap vermek zorunda değilim." Travis Reese'e öfkeyle baktı. "Yeter artık."
Reese güneş gözlüklerinin üstünden kaşlarını çattı ve Travis'i kenara çekti. Orada toplanmış olan insan kalabalığı ve acil durum çalışanlarından uzaklaştılar.
"Pekala, ama bu konuşma kesinlikle gizli olacak. Sorulursa inkar edeceğim."
"Ah kahretsin, çoğu zaten her şekilde ortaya çıkacak. Ama öyle bile olsa beni anladınız mı?"
"Tamam."
Green görevini kötüye kullanmaktan, haksız tutuklamadan ve yetkili olmadığı bir olay için paralı adam tutmaktan tutuklandı.
"Bu paralı adam eski bir FBI ajanı.
Helikopterin arkasındaki adamı gördünüz mü?"
Travis umutlandı.
"Ama bütün bunları nasıl öğrendiniz?"
"Bir süredir şüpheleniyorduk ama Green Washington'da önemli bir insan. Takdir edersiniz ki her zaman tutuklanan türden biri değil. Özellikle güçlü kanıtlarımız olması gerekiyordu. Bu olay da bize bunu sağladı. Pazartesi günü Green ihtiyacımız olan her şeyi bize vermeye başladı. Tam olarak neden sizin peşinizdeydi?"
"Hem iyi hem kötü haber. Reese'in Apollo'dan haberi yok ama benim açıklayacağım şeyler var. Ya da belki de yoktur."
"Bizi nasıl buldunuz?" diye sordu Travis. Reese, Travis'in soruya soruyla karşılık verdiğini fark edecek kadar tecrübeliydi. Ama oyunu devam ettirdi.
"Sanırım Washington'da Green'le ufak çaplı bir çatışmaya girdiniz."
Travis cevap vermedi. "Siz ve Sonya."
"Her neyse."
Green, Sonya'nın kimliğini tespit edebilmek için parmak izlerini almış. "Sizin kim olduğunuzu zaten biliyordu ama onu bilmiyordu. Gizli servis bu gibi istihbaratlar için CIA veri tabanını kullanır." Sonya'nın parmak izleri Langley'e geldiği an alarmlar çaldı ve CIA FBI'yi bilgilendirmek zorunda kaldı. "Beni."
"Neden?"
Reese başını Travis'e daha çok yaklaştırdı ve konuşmadan önce omzunun üstünden arkasına baktı.
"Sonya LeBlanc olarak tanıdığınız kız Natasha Yuretsov, bir süredir peşinde olduğumuz bir SVR ajanı, bir casus."
Reese bir tepki bekledi. Travis ifadesini gizlemek için başını eğdi.
"Aman tanrım, Sonya, Natasha, Apollo için gelen bir Rus casusuymuş."
Kendini toparlayınca başını kaldırdı.
"Bu yüzden mi FBI alarma geçti?"
"Evet, Amerikan topraklarındaki casuslar FBI'ın yetki alanında. Ben Natasha için geldim. Peşinde olduğum kişi o. Green'in de peşindeydim ama ödül kızdı. Gerçi sadece parmak izlerinden dolayı olmadı. CIA eski bir çalışanından geçen pazartesi Green'in kaçak bir SVR ajanının ortalarda dolaştığından şüphelendiğini ve onun yerini tespit etmeye çalışabileceği konusunda bir ihbar almış. Her şey pazartesi gecesi oldu."
"Bilgiyi verenin adı neydi?"
"Size söyleyemem doktor."
Travis gülümsedi. "Kramer." Reese döndü ve yanmış Mustang'e baktı.
"Natasha'yı, yani Sonya'yı araba çarpana kadar gördünüz mü?"
"Evet."
"Bir dakika, hayır, tam olarak değil. Ne demek istiyorsunuz?" Reese'in ifadesi sertleşti.
"Yani kaza olana kadar onun arkasında mıydınız? Yoksa kazadan önce onu gözden kaybetmiş miydiniz?"
"Tam kazadan önce gözden kaybettik ama belki de sadece birkaç saniye önce."
"Birkaç saniye yeterli," dedi Reese kafasını sağa sola sallayıp kaşlarını çatarak.
"Kahretsin."
"Ne demek bu?"
"Enkazdan hiç kimse çıkmadı," dedi Reese. Travis buna hiç şaşırmadı.
"Sonya hayatta. Bu da demek oluyor ki Apollo bir yerlerde sapasağlam duruyor. Kafa karışıklığı ve aldatmaca. Klasik Rus istihbarat manevraları." Bakın özel ajan reis, size ne kadar yardımım dokunur bilmiyorum. Resmen başka birilerinin kavgası içine çekildim. Korkunç bir baş ağrım var ve biraz dinlenmem gerekiyor.
Sorun değil ama hiçbir yere gitmeyin. Size yine de sormam gereken birkaç soru var. Orada adamlarım sizi bir otele yerleştirecek. Yarın sabah konuşuruz.
Hiçbir yere gitmiyorum dedi Travis. Mükellef bir yemek, sıcak bir duş ve yumuşak temiz bir yatak düşüncesiydi. Hayır anne, o gün bugün. Bunu fark eden Travis'in tek istediği bir telefon oldu.
35. ayrımın sonu. Sayfa 462.